Hatıralar. Merhaba sevgili dinleyiciler. TGRT FM'in İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yeni bir Hatıralar programında sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her zaman olduğu gibi bu haftada şöyle maziye döneceğiz ve maziye şahitlik etmiş olanların hatıralarını sizlere takdim etmeye çalışacağız. Ama önce programa emeği geçenler ve radyo çalışanları adına hepinize selamlarımızı, sevgilerimizi ve hürmetlerimizi arz ediyor ve programımızı açıyoruz. Sevgili dinleyiciler, bundan önceki programda Leyla Hanım'ın Harem'in İç Yüzü adlı hatıralarını size takdim etmeye başlamıştık. Leyla Hanım bir vezir paşa kızı, bir paşa hanımı ve bu sebeple Osmanlı Devleti'nin son asrında Sultan Mecid, Sultan Aziz, Sultan Murat, Sultan Hamit ve Sultan Reşat devirlerinde Sultan Vahidettin zamanında sarayla yakın teması olmuş. Cumhuriyet'ten sonra da bir 10 yıl kadar yaşamış ve hatıralarını kaleme almış. Gerçekten harem hayatıyla alakalı çok ehemmiyetli bilgileri elde ettiğimiz nadir kaynaklardan bir tanesidir Leyla Hanım'ın hatıraları. Geçen hafta Leyla Hanım, Sultan Mecid'in kerimesi Münire Hanım'ın, Münire Sultan'ın, Sultan Efendi'nin düğününü bizlere tasvir etmeye başlamıştı. Ancak düğün bitmeden programımız bitmişti. Gelini saraydan alışımız, kayıklarla oturacağı eve kadar getirişimiz geçen programda sizlere hülasa etmiştik. Şimdi isterseniz gelin güvey evine geldi. Düğün nasıl olacak onları anlatalım. Akşam damat paşa geldi. Güvey namazı kıldı. Hanımını odasına götürdü. Kayınvalide içeri girdi. Efendim kızın annesi girmedi. Efendim herkes çekildi. Gittiler. Aşağıda efendim mızıka çalıyor ve düğün yapılıyor. O gün düğünde Leyla Hanım'ın komik bulduğu bir hadise vukuğa geliyor. Şimdi o zamanlar hanımlar adi kumaşlar giyinmezdi, kibar hanımları. Nadir şeyler ararlardı. Hatta o derece fazlaydı ki bu merak, biçilen esvabın parçaları süprüntüyle atılmaz, kırpıntı bohçasında toplanır. Sonra cariyeler muska, şişmane, baklava şeklinde keser, yakışan ve uygunlarını birbirine ekleyerek bohça yaparlardı. Buna parça bohçası derlerdi. Anadolu'da hala böyle seccade ve örtü yapıldığı vakidir. Hanımlar elbiseliklerini tek top olarak alırlardı. Emsalinin bir başkasında olduğunu istemezlerdi. Annem de böyle bir canfes kumaş almıştı, beğendi. Efendim, manifaturacı da hanımların bu merakını bildiği için birer tadımdır diyerek aldatmıştı diyor. Yani tek bir elbiselik. Annem kimseyle eş giyinmeye kabul etmezdi. Neyse elbiseyi dikti. O sırada misafirlerden bir tanesinin annemle aynı elbiseyi giydiği, aynı elbiselik kumaştan elbise giydiğini görünce annem çok üzüldü. Hanım da, o karşıdaki hanım da çok hiddetleniyor. O da böyle hiddetli nazarlar bakınca annesi, o Ağa Hüseyin Paşa'nın kızı Vasıf Paşa'nın haremi ise benim babam da cennet mekan Sultan Mahmud'un defaatle huzuruna çıkmış hususi Tatarı, yani emir beriydi. Zevcimdeki padişaha hizmet etmiş bir vezirdir diyerek efendim sözüyle değil de o havayı, o tavırı takınıyor. Leyla Hanım, annemi hiç böyle görmemiştim. Son derece üzüldü diyor. Hanımlar demek ki kimsenin aklına gelmeyecek hususlarda hassas olabiliyorlar. Burada aynı elbiseyi giymeleri, hele böyle bir sultan düğününde, her iki tarafı da son derece üzmüş olsa gerek, ne çare, manifaturacının aldatmasının neticesi. Neyse, şimdi gelin hanımın kıyafetini tasvir ediyor. Padişah geliyor, kızını ziyaret ediyor, padişahın elini öpüyor kızı, zifafa girmeden evvel. Gelin Sultan Efendi sırmalı incili bir entari giymişti, rengini hatırlamıyorum, açık mavi yahut maviye yakın bir tirşeydi diyor. Başında yüz gömlük makamında paşanın takdim ettiği bir taç, nişan yüzüğü ve küpesi vardı. Şimdi bu taç, eskiden gelinler taş takarlardı sevgili dinleyiciler. Duvak altına taş takarlardı. Çiçek ise gayrimüslim azınlıkların kullandıkları duvak bağıydı. Hiçbir Müslüman gelin çiçekli bir taçla gelin olmazdı. Bir gelinin başında çiçek varsa gayrimüslim olduğuna hamledilirdi. Taç Müslümanların kullandıkları duvak bağıydı. Gelin Sultan Efendi pederlerini odanın kapısına kadar uğurlamış. Zat-ı Şahane dışarı çıkarken padişah Harem-i Humayun bandosu selam havası çalıyor. Tebrik töreni sırasında da Marş-ı Sultani yani Sultan Mecid Marşı'nı, Mecidiye Marşı'nı ki milli marşlar onu çalıyor. Efendim hazinedarlar gayet güzel giyinmiş ustalar. Kadın efendi yani gelinin annesi hep orada. Adile Sultan ki onun yalısında oluyor düğün. Kızın halası o da orada. Gayet hoş bir hava, efendim en güzel kıyafetler, gelin hanımın masumiyeti. Bunları uzun uzun tasvir ediyor. Henüz diyor kıyafetler daha alafrangalaşmamıştı. Evet alafranga kıyafet taklitçiliği başlamıştı ama yine de eski kıyafet giyen çoktu. Bilhassa yaşı biraz ileri olanlar eski modaya göre kıyafet takarlardı. Sultan Mecid düğüne kimsenin hediye getirmemesini ferman etmişti. Onun için kimse bir şey takdim etmedi. O zamanlar davetliler düğün günü yani gelinin indiği gün hediyelerini getirir takdim ederlerdi. Hatta bazı yerlerde bu hediyeler ilan edilirdi. Filancanın hediyesi filancanın hediyesi diye. Sultan Mecid tasarrufa düşkün. Yani millete anlatılanın hilafına tasarrufa çok düşkün. Bilhassa hanımların, hanedan azalarının israflarına mani olmaya çalışan bir muktesit hükümdardı. Sultan Mecid amme hükkanı çok yanlış tanıtılmıştır sevgili dinleyiciler. Kendisinin alafranga, içkiye düşkün, efendim tabiri caizse zemperest yani zampara bir padişah olarak takdim ediliyor. Hiç alakası yoktur. Sultan Mecid merhametli, yumuşak, dinine, diyanetine düşkün, Kabe'de ve Medine-i Münevvere'de yapmış olduğu hayır eserleri dindarlığına delalet eden, bu yolda çok kerametleri görülmüş bir padişahtı. Bu israfa da son derece muhalifti. Evet, şanına layık yaşamak herkesin hakkıdır. Ancak israf caiz değildir. Padişaha da müsriflikle itham etmek çok ağır bir iftiradır. Anladığımız tarihi vesikalardan öyle. İşte bakın bu düğünde de kimseye hediye getirmemesi emrolunmuş. Zaten padişah kızı her şeyi var. Hediye getirerek hem insanların kibir gurura kapılmalarına mani olmak istemiş. İşte o onu getirdi, bu bunu getirdi. Hem de israfa mani olmuş. Bundan dolayı Sultan Mecid'in bu davranışı da min gayri haddin ve liyakatin takdire şayandır. Leyla Hanım şimdi de Refiha Sultan'ın düğününe geçiyor. Sultan Mecid'in büyük kızı Fatma Sultan Efendi ile Ali Galip Paşa'nın evlenme cemiyetini görmedim. Sultan Mecid'in ikinci kızı Refiha Sultan Efendi'nin Kaptanı Derya Mehmet Ali Paşa'nın ilk eşinden olan oğlu Ethem Paşa ile olan evlenmelerine ise şahit oldum. Böylece ikinci kızını Sultan Mecid'in bir başka kızını düğününde bulunmuş oluyor. Bu düğün Ortaköy'de Defterdar Burnu'nda yapılıyor. Defterdar Burnu'nda Sultan Mahmut kızlarından veya cariyelerinden birinin sarayıydı burası diyor. Oraya daha sonra Sultanahmet'in kızlarından Zekiye ve Naime Sultan Efendilerin sarayları yapılmıştı. Fatma Sultan Efendi'nin oturduğu zaman orada Lohusa Cemiyeti'nde bulunmuştum ve Refiha Sultan'da haftalarca kalmıştım. Sarayın bölümlerini tarif edeyim, artık benzeri kalmayan bu sarayların mimarisi ve iç bölümleri tarihe mal edilmiş olsun diyor. Bu saray şimdi yalnız Beşiktaş tarla başındaki sarayla benziyor ki o da eseri kalmadı. Bunu söylediği tabi 1918. Defterdarburnu Sarayı evvelki sultanlardan birinin sarayıydı. Baltalimanı Sarayı tamir edilirken Fatma Sultan Efendi ile Salı Pazarındaki sarayı yapılırken Münire Sultan Efendi burada oturmuşlardı. Defterdarburnu Ortaköy'dedir. Sarayı önü geniş rıhtımlı büyük ahşap bir sahil sarayıydı. Gayet büyük sofanın sahil ve bahçe tarafındaki setli sofaların bölmelerinin köşe teşkil eden yerlerinde birer oymalı yaldızlı direkle bölünüp yaldızlı kafese konulmuş iki kişilik kadar hücrecikleri vardı. Masal sarayları gibiydi diyor Leyla Hanım. Deniz setli sofalarının köşelerine de pencere geçirilmişti. Rıhtım üzerine direklerle çıkartılmış büyük bir yerdi. Karşısına rastlayan bahçe tarafı setli sofası da aynıydı. Fakat ortasında bir kapısı vardı. Demir köprüyle bahçeye geçilirdi. Bahçede Köprünün hizasında ortası yaldızlı, demir parmaklı, direkli, kameriyeli güzel bir havuz vardı. Havuzun üç kenarına mermer döşenmişti. Ağzından su fışkırtan birçok fıskiyeler vardı. Havuzun sokak tarafında duvara bitişik kazıklar üzerine yapılmış bir de yalı vardı. İçine girmedim. Görünüşe göre iki odalı ve bir sofalıydı. Bir de dağa bağlanmış köprü gibi bir odası vardı. Yer bayır olduğu için bahçe set üzerinde düzenlenmişti. Eski çınarlarla gölgeli, kış mevsiminde yeşil yapraklarını muhafaza eden çam ve zakkumlar gözlere pek hoş görünüyordu. Büyük sofanın bahçesinde ve setli sofanın dışında iki taraflı geniş çifte merdiven vardı. Bu merdivenden aşağı inilirken merdivenlerin yarısına gelince büyük kapılardan avluya çıkılırdı. Bu kapıların iç tarafında büyüyecek etrafı parmaklıklı bir yer vardı. Birkaç basamakla çıkılırdı bu yere ve buradan birkaç basamakla da aşağıya sofaya inilirdi. Merdivenlerin altına gelen o yerler niçin yapılmıştır anlayamazdım. Ben bulunduğum zaman ortak alfalar orada yemek yerdi. Fakat yemek odası için yapılmadığını anlardım. Üst kat sofasının iki ucunda gayet ince işli oymalı bir çeşme vardı. Ayna kemerleri, kurnaları, basamak taşları dikkati çeken oymalarla süslüydü. Ayna merdivenlerinden uçları bir araya getirilip kurdele ile bağlanmış üç deve kuşu tüyü vardı. Emsalsiz bir güzellikteydi bu çeşme, sanat bakımından da gösterdiği inceliği hayran olmamak kabil değildi. Musluklar da öyle sanatkarhaneydi. Deniz tarafındaki setli sofanın iki tarafında gayet büyük, çok pencereli birer oda vardı. Yanlarında da birer küçük oda. Bu odalara koltuk odası derlerdi. Bu tabir teneffüs odası tabiri yerine kullanılmıştır. Yani bir istirahat için veya bir şey koymak için. Sarayın çok güzel bir hamamı vardı. Bahçe tarafında kısa bir koridorda süslü oyma mermerlerle iki kurnalı bir hamamdı. Kurnalar istiridye biçiminde fakat derince ayna taşları da istiridye gibiydi. Musluklar ördek kafasıydı. İç camekandaki giyinmeye mahsus yerde bir basamak mermer set genişliğinde sedir yerli kumaştan güvez ipekliğiyle döşenmişti. Burada aynı kumaştan üstünde sırma saçaklı süslü bir tente de vardı. Sedirin karşısına gelen duvarda da kurnacıklar vardı. Üstteki küçük, alttaki daha büyük ve ince oymalarla dalgalanmış kurnacıklardı bunlar. Ortada büyüyecek ve başka türlü oyulmuş iki uzunca kurna daha vardı. En altta da hepsini kaplayan uzun bir kurna. Tepeden akıtılan berrak su, şeffaf billurlar gibi hafif şırıltıyla akıyordu. Hele gece mumların saçtığı ışık altında pırlantalar gibi parlıyordu o sular. Selsebille sedir arasındaki hamam kapısının üzerinde mermer bir levha vardı. Levhada şu beyit yaldızlı harflerle yazılmıştı. Selsebile karşı açılır bu bab, dört yanına saçılır sanki gülab. Yani bu kapı cennet çeşmesine açılır ve sanki dört yanına gül suyu saçılır manasına geliyor. Hamamın iç ve dış kapıları güvez çuhayla kaplıydı. Hamamın ve camekanın kubbeleri de motifliydi. Büyük sofanın iki köşesinden hünkâr dairesine geçilirdi. Karşıki taraf yan bahçeye bakan pencerelerle ışıklandırılmıştı. İki tarafı yani deniz ve büyük bahçe taraflarında dört veya altı oda vardı. O daire yalnız padişah gelince açılırdı, merdiveni ayrıydı. Alt katında bendegen padişahın mahiyeti içinde bir iki oda ayrılmıştı. Eskiden paşalar ve özellikle hanedan mensuplarının saraylarında padişaha mahsus bir oda vardı. Padişah geldi mi burada ağırlanır, burada kalırdı. Buraya hünkâr dairesi denirdi. Buraya bir başkasının girmesi son derece ayıp, telakki edilirdi.
benim. Ah güzel İstanbul, benim sevgini yarim. Güzelliğin aksetmiş Boğaz'ın sularına. Güzelliğin aksetmiş Boğaz'ın sularına. Sensin seninle bahtiyarım. Ah, ah, seninle bahtiyarım. Ah o kızlar sarılmış sinene kollarına. Ah o kızlar sarılmış sinene kollarına. Ah güzel İstanbul, ey şirin İstanbul, ah güzel İstanbul, sen benim canımsın. Ah güzel İstanbul, ey şirin İstanbul, ah güzel İstanbul, sen benim canımsın.
Evet sevgili dinleyiciler, Leyla Hanım'ın hatıralarına devam ediyoruz. Haremin 300'ü adlı. Şimdi Refia Sultan'ın yani gelin hanımın gelin arabasını tasvir ediyor. Bu düğüne yakın Leyla Hanım hastalanmış ve evde kalmış. Sultan'ın çeyizi Beşiktaş Caddesi'nden önümüzden geçerken gördüm diyor. Şimdi eskiden düğünlerde düğün gününden 3 gün önce gelinin çeyizi alay vala ile oğlan evine giderdi. Buna nakil denirdi. Tabi padişah kızlarının çeyizinin nakli bambaşka bir merasim olurdu. Can atardı herkes bunu görmeye. Sonra çeyiz yerleştirilirdi. Ertesi günü gelin hamamı, ertesi günü kına gecesi, ondan sonra koltuk merasimi yapılıp gelin indirilirdi. Ondan sonra da görnek denilen el öpmeye gidilirdi, paça günü yapılırdı. Şimdi bu nakil günü böyle. Düğün günü, perşembe günü yani, annem ve kız kardeşim yani validem ve hemşiremle gittik diyor. Herkes oradalardı. Gelin debdebeli bir arabayla geldi. Dört atlı saltanat arabasıyla geldi. Padişah kızı olduğu için dört atlıyla gelirler onlar. Arkasında birçok arabalar var. Neyse biz de pencerede seyrediyoruz. O sırada kapının karşısında mızıka yumayın çalıyor. Efendim, hazine ketüdası, darüsaadası, baş müsahib ağa yani harem ağaları. Hepsi indiler üniformalarıyla. Temenni ederek arabanın iki tarafında yürüdüler. Efendim, araba kapıyla arasındaki arabayla kapının arasına toplarla şallar gerildi. Yani gelini dışarıdan görülmeyecek şekilde. Efendim, yerde de halı. Neyse damat efendi geldi. Darüsade ağası büyük bir temennayla arabanın kapısını açtı. Damat efendiye temenni etti. Buyurun efendim dedi. Damat efendi yaklaştı. Bir temenni selam verdi. Yine Sultan Hazretleri'nin arabadan inmesini rica etti. Buna koltuk merasimi denir. Gelin geldiği zaman oğlan evine, damat onu alır ve eve götürür. Buna koltuk denir. Koltuğuna girer yani. O devirde gelinlerin hemen çıkmayıp nazlanarak beklemeleri adetti. Daha doğrusu bekletmeleri adetti. Yüzlerce gözün kendilerine çevrili olduğunu bilen Sultan Efendi de damat paşa da pek sıkıldılar. Gelinin giyimi ağır duvak, paşanın da üniforması onları sıcak havada daha ziyade yoruyordu. Nihayet damat ne yaptıysa ne ettiyse dil dökerek Sultan Hazretlerini arabadan indirdi. Sağdan Zevci Paşa ola, soldan da Darüsadası koltuklayarak içeriye getirdiler. O sırada mızıka çalmaya başladı. Efendim, damat paşa gelini gelin odasına getirdi. Efendim, oraya oturtturdu ve çıktı. O sırada harem ağası eliyle harem ağasına para verdi. Damadın para saçması adettir düğünlerde. Onu harem ağası saçtı. Para saçıldı. Bir altın önüme düştü diyor, benim yarım altın. Hemen almaya davrandım. Baktım Fuat Paşa'nın eşi, ah Leyla'cığım sen her zaman toplarsın. Bu benim kısmetimdir dedi, aldı. Benim de çocukluk gözüm o altında kaldı diyor. O sarayda o gece herkes misafir edildi. Yemek odalara getirildi. Mızıka gece boyu çaldı. Çok ihtişamlı, çok güzel bir düğündü. Gelin odasını uzun uzun tasvir ediyor. Efendim gelinin oturduğu, gün boyu oturduğu yani gelinin güvey eline gelip de akşama kadar oturduğu odaya gelin odası denir. Çok güzel, çok saltanatlı, eski usulde tefriş edilmiş bir yer. Gelinin elbisesi koyu mavi, üzerine sırma inci ve pırlanta çiçeklerle işlenmiş. Kenarı sırmalı, incili, dantelli, belden iliklenir, üç etekli entariydi. Geniş yakadan ve kollardan görünen ipek tül gömleğinin yakası ve yenleri ince dantelliydi. Başında taç, gerdanlık, göğüslük, küpe bilezik vardı. Papuçları entarisinin aynı renginde, uzunca bir bottu. Duvağı entarisinin renginde, ince bürümcük üzerine entarisi gibi işlenmişti. Gelin telleri altın yaldızlıydı. Yapıştırma yoktu, yüz yazısı yani. Eskiden gelinlerin yüzüne böyle arkası zamklı sırmalar, kıymetli taşlar, pullar yapıştırılırdı. Refiha Sultan'da bu yoktu. Sorguç yerine de gayet ince beyaz bir tüy takılmıştı. Gelinlerin bir de sorgucu olurdu başta. Şimdi görülüyor ki eskiden gelinler şimdiki gibi beyaz gelinlik giymezlerdi. Her renk elbise giyerlerdi. En çok giydikleri elbise de kırmızı renkli elbiseydi sevgili dinleyiciler. Kırmızı gelini nazardan, büyüden, kötü bakışlardan koruyan bir renktir. Gelinin elbisesi kırmızı değilse, duvağı da kırmızı değilse muhakkak kuşağı kırmızı olurdu. Kırmızı rengin onu bu gibi felaketlerden, musibetlerden koruyacağına inanılırdı. Beyaz gelinlik adeti çok sonraları bize girmiştir. Avrupalılar vasıtasıyla Türkiye'de yaşayan Lövantenlere, yani Fransız, İngiliz, İtalyanlara, onlardan da yerli Rum ve Ermenilere, onlardan da Müslüman halka geçmiştir. Ve gelinliğin, beyaz gelinliğin Anadolu'ya yayılması ise 50'li yıllardan sonra olmuştur. Anadolu hala yakın zamana kadar kırmızı gelinliği devam ettirmiştir. Bunun için bu teferruatı anlattım. Sultan Mecid'in kızının gelinliğini anlattım. Uzun uzun herkesin giydiği elbiseleri de tasvir etmiş Leyla Hanım. Hanımlar elbiseye meraklıdır. Kendisinin de güzel bir elbisesi varmış. Fakat terzi kenarlarını dikmeye vakit kalmamış. Pervazı içinden hafif çirişle yapıştırmış. Bu sefer elbise sarı sarı lekelenmiş. Lekelelik bakışta görünüyordu. Dadım da beni acele giydirmişti. Baştan lekeleri görmemiştim. Görünce çok sıkıldım, ağladım. Düğüne gelmiştik. Kimseye görünmemek için saklandım. Düğün bana bir efendim felaket oldu. Hiçbir şey gözüme gözükmedi diyor. Daha sonra Sultan Mecid gene kızını ziyarete geliyor. Efendim yanında kız kardeşi Adile Sultan, onun kızı Hayriye Sultan, hepsi gelini ziyarete geliyorlar. Gelin babasının elini öpüyor. İşte aynı hadiseler tekrarlanıyor. Babası geldiği zaman mızıka çalınıyor. Ayrılırken gene mızıka çalınıyor. Sultan Mecid zamanında artık yeni bir moda ortaya çıkmıştı diyor. Eski kıyafet yavaş yavaş kaybolmuştu. Biraz Alafranga'nın da işte biraz evvel anlattığım şekilde tesiriyle yavaş yavaş o eski mahalli kıyafete benzeyen üç etekli falan kıyafetler terk edilmiş. Daha Avrupa'ya benzeyen, tam Avrupa'yı olmasa bile Avrupa'yı entariler, elbiseler efendim yavaş yavaş moda olmaya başlamıştı. Yaşlılar yine eski tarz giyinmeye devam ediyor. Ancak gençler bu yeni modayı son derece yakından takip ediyorlardı. O zamanlar saraylarda, konaklarda, evlerde, düğünler gibi önde gelen merasimlerden bir tanesi de lohusa merasimiydi. Bir çocuk olduğu zaman efendim davetlere lohusa şerbeti içirilirdi gelen gidenlere. Efendim kırkında da kırk hamamı yapılırdı. Vaktiyle padişah kızlarından birinin bir çocuğu oluyor. Herkes lohusa merasimine davet ediliyor ve oraya geliyorlar tabii. Fakat ondan sonra bir anlaşılıyor ki bebek vefat etmiş. Fakat kimseye bu sezdirilmiyor. Sanki çocuk hayattaymış gibi efendim yine merasim yapılıyor. Mızıka çalınıyor. Herkese şerbetler içiriliyor. Ondan sonra efendim herkes dağılıyor. Dağıldıktan sonra çocuğun vefat ettiği ilan ediliyor. Efendim son derece tabii hazin bir hadise. Ancak eskilerin hadiseler karşısındaki metanetini, hemen kendilerini koyuvermeyişlerine güzel bir numune. O ki herkes çağrılmış. Efendim çocuk öldü, hadi herkes evine dönsün demek gayet kolay. Netice itibariyle bir padişah torunudur, bir hanım, bir sultan hanımın çocuğudur. Kimse bir şey diyemez. Ancak işte eski terbiye buna müsait değil. Herkes çağrılmış, herkes gelmiş. Lohusa cemiyeti yapılmasa olmaz. Aynı şekilde sanki hiçbir problem yokmuş gibi, mesele yokmuş gibi lohusa cemiyeti yapılıyor. Arkasından da efendim bu ilan ediliyor. Kim bu çocuk? Sultan Mecid'in kızlarından Fatma Sultan Efendi'nin efendim çocuğu. Bu vefat eden çocuk, onun çocuğu. İsmini vermiyor, kaydetmiyor Leyla Hanım. Fakat Fatma Sultan'ın çocuğu olduğuna göre bir sultanzade. Padişah kızlarından olan oğlan çocuklarına sultanzade, kız çocuklarına hanım sultan denirdi. Burada da sultanzade dendiğine göre oğlandır. Fatma Sultan'ın oğlu dünyaya gelmiş ve vefat etmiş.
Çıkalım saygı şikare, çatarız belki o yâre. Geçmez gönül dilberinden, geçmez gönül dilberinden, dokunur zülfü. Aman aman, hüsnün gören seni ister. Aç yüzünü perçem göster. Gel, gel aman aman, yanıyor aşık biçare. Aman aman, tarab yağı bir civane. Hüsnünü gayet beğendim, hüsnünü gayet beğendim. pek sakın zülfü kemendik. Aman aman hüsnün gören seni ister. Aç yüzünü perçem göster. Gel, gel aman aman. Yanıyor aşık biçare. Aman aman tarab yağı bir civane.
Evet sevgili dinleyiciler, Leyla Hanım'ın harem hatıralarına devam ediyoruz. Hatıralarının bu kısmında Leyla Hanım Adile Sultan'dan bahsediyor. Adile Sultan, Sultan II. Mahmud'un kerimesi, Sultan Mecid'in, Sultan Aziz'in ablası, Sultan Hamid'in, Sultan Reşat'ın, Sultan Vahidettin'in de tabiatıyla halası oluyor. Osmanlı tarihinin en enteresan, hatta en mutena simalarından birisidir Adile Sultan. Her bakımdan Kaptanı Derya Mehmet Ali Paşa'nın hanımıdır. Kuruçeşme'deki Esma Sultan Sahil Sarayı'nda otururdu, diyor Leyla Hanım o zaman. Bu Esma Sultan Sahil Sarayı bugün hala mevcuttur. Mehmet Ali Paşa ile pederim İsmail Paşa sevişir, sık sık görüşürlerdi. Paşa Sultan Efendi'ye pederimden bahsedermiş ki, sık sık selamıyla taltif buyururlardı. Bir gün Paşa, Sultan Efendi hareminizi istiyor, gönderiniz deyince, babam emirsiz cesaret edemiyordu cevabıyla, valideme ertesi günü gönderdi. Eskiden küçükler büyüklere, onlardan bir talep gelmeksizin gidemezlerdi. Hanedan mensupları için tabii bu. Hemşirem, ben, dadım da annemle beraberdik. Girdik, kapıdan indik. İç kapıda indik diyor arabadan, saraya girdikten sonra iniliyor yani. Adet üzere misafir odasına götürdüler, yaşmaklarımızı, ferecelerimizi aldılar. Üç etekli entari ve şalvar modası devam ediyordu. Kızlar da üç etekli uzun entari şalvar giyerlerdi ama eteklerini sürüklemezlerdi. O zamanın giyiniş tarzında iki ön etekleri şalvarın bükük parçalarıyla örtülmüş, ayakların arasından geçirilip, ayak ucuyla itilip arkaya doğru yere serilerek enle arka eteği indirilirken el yordamıyla öne arkaya giden yerdeki bu eteklerin üzerine atılıp örtülürdü. Yalnız üstteki enli arka eteği görünerek sürüklenirdi. Yani altta şalvar var, üstte üç etekli entari var. Fakat üç eteklerin üçü de uzun. Öndeki uzun iki tanesi kıvrılarak kuşağa sokuluyor. Önde bir kabarıklık meydana getiriyor. Arka etek ise yerde sürükleniyor. Şöyle bir metre kadar. Üç eteklerin tarihinin içinde tabii gömleği var, belde kemeri var falan. O zamanki kıyafet o. Hala daha değişmemiş. Bir eski insanlar bunu giyiyorlar. Sonra dedim ya, moda değişti. Neyse, hemen eteklerin uçlarını ensiz şal kuşaklarının arasından çekip yürüdüler annemle. Kız kardeşim, yandaki kanepeye annem, sandalyeye biz oturduk. Haznedar usta, yani Adile Sultan'ın haremdeki en yüksek rütbeli cariyesi de karşıdaki sandalyeye oturdu. İki kilerci kalfa tatlı tepsisinin kulplarından tutup getirdiler. Bir kilerci usta kaşıkla alıp verdi. Eskiden tatlı, yani reçeller, reçel ikram edilirdi. Tepsinin üzerinde renk renk reçeller, yanda çay kaşıkları, bazen de kaşıklar, şeker, çikolata ikram ediliyor ya eski, şimdi reçel ikram edilirdi. Herkes beğendiği reçelden o kaşıkla alır, yer. Bir tane kaşık alır yer. Sonra orada bir su bardağı durur. Su bardağının içine bu kullanılmış kaşığı koyar. Sırayla böyle ikram edilirdi. Eski ikram böyleydi. Arkasından da kahve geldi. O da aynı merasimle. Sonra biraz istirahat ettikten sonra eskiden istirahat etmeden büyüklerin yanına çıkılmazdı. Kıyafetine çeki düzen verirdi. Efendim o yol yorgunluğunu atar, ondan sonra çıkarlardı. Adile Sultan deniz cihetinde açık renkli ipekli kumaşla döşenmiş büyük odada oturuyordu. Kızı Hayriye Sultan da yanında. Temenna ettik o zamanki adet üzere yer öperek. Efendim arkasından hemşirem ve ben de aynı vazifeyi yaptık. Çekildik. Sultan Efendi müsaade ve emriyle yuvarlak birer kişilik katife yer şiftelerine oturduk. Büyükler işaret etmeden oturmak ayıp kabul ediliyordu. Büyükler hatır sormadan hatır sorulmazdı. Adile Sultan hatır sordu, iltifat etti hepimize. Sonra bana küçük hanımla bahçede geziniz, eğleniniz emrini verdi. Biz dışarı çıktık. Onlar ne konuştu bilmiyorum. Sonra akşam kalmamız emrolundu, kaldık. Akşam yemeği kuruldu. Odanın bir kenarına, yere. Önce ağır bir sırma yaygı yayıldı. Üzerine altı ayaklı gümüş iskemle kasmak konuldu. Üzerine tekrar yaygının aynısı bir örtü örtüldü. Bunun da üzerine yuvarlak gümüş bir tepsi kondu. Salata, havyar, zeytin, peynirle donatıldı sofra. Kapalı murassa, tuz, biber ve tarçınlık. Billur limonluk, limon suyu. Ortaya gümüş nihali, yani sağın altı getirildi. Tepsinin etrafına üçer tane kenarı saçak çıkarılmış ince tülbent destmaller, yani el bezleri. Bunların üzerinde birer altın çorba ve altın kaplama tabii. Çorba ve pilav kaşığı, bir de sapı mercanlı küçük pırlantalı sedef soğukluk kaşıklar kondu. Hanedanın sofralarına misafir almaları adet değildi. Misafirler o sarayın büyük kalfasıyla oturur yerlerdi. Hazineler ustanın kendi takımı desmal üzerinde kaşığı efendim kondu. İbriktarların getirdiği leğenlerle ellerimizi yıkadık. İbriktar ustanın tuttuğu sırmalı havluyla kuruttuk. Sofra etrafına konmuş yer şiltelerine oturduk. Dizlere alınan sofra havluları da sırma işliydi. Yemek yedikten sonra ve kahve içtikten sonra Sultan Efendi'nin huzuruna götürüldük. Dünkü gündüzkü odada oturuyordu. Bu arada mızıka bir müddet çaldı misafirlerin şerefine. Ertesi gün kaldık yine sultanın arzusuyla. Bu Kuruçeşme Sarayı'na daha çok gittim geldim ama taksimatını fazla bilmiyorum. Daha sonra Sultan Efendi Kandilli'de bir saray yaptırdı. Kandilli'ye gittik geldik. Kandilli'deki saray bugün Kandilli Kız Lisesi'dir malum. Son derece güzel bir yalıdır. Daha sonra hükümete intikal etmiştir. Şimdi Adile Sultan'ın kızı bir gün haber yollamış. Çok özledim Leyla'yı gelsin diye. O aracı kadın da gelmiş. Adile Sultan'ın kızı sizi görmek istiyor, niçin gelmiyor diye soruyor. Bunun üzerine Leyla Hanım efendim gitmek mecburiyetinde kalıyor. Gittim diyor. Adile Sultan beni kabul etti diyor. Huzurunda efendim Adile Sultan'ın yanında bulunan Ebri Nigar Kalfa, yine Bezmalen Valide Sultan'ın kalfalarına Şevki Dil Kalfa, Adile Sultan'ın kahyası Behiç Bey'in haremi Müşide Hanım falan vardı, hanımlar vardı. Hepsi yer şiftelerinde oturuyorlardı. Ben içeri girince efendim Sultan Hanım'a el öpmeye davrandım, temenni ettim. O da etme etme diye mani olmaya çalıştı. Adet öyleydi. Emre itaatte kalktım, geri çekildim. Gösterilen şiltiye oturdum. Hanedan azaları karşısında bulunanlara selam verilmez diyor Leyla Hanım. Adet budur. Bunu bunun için anlattım. Büyüklerin huzurunda bulunduğu zaman büyüklerin yanında bulunanlara selam vermek edepsizliktir. Bu eski terbiyede böyleydi. Ondan sonra Adile Hanım bana çok hürmet etti. Çok muhabbet gösterdi. Hürmet etmez tabii büyük olduğu için. Muhabbet gösterdi, iltifat etti. Ve ondan sonra Hanım Sultan'la görüştük. Adile Sultan çok dindar, çok hayırsever, fukara sever, güler yüzlü bir sultandı. Kocasını çok severdi. Kocası vefat ettikten sonra arkasından kızı da vefat etti. Yese düştü ve dünyanın hiçbir şeyine kıymet vermemeye başladı. Bütün hayatını efendim ibadet, hayır ve hasenata tahsis etti. Tamire muhtaç fukara mekteplerini, evlerini tamir ettirir, çocukları mektebe başlattırır, kızların çeyiz yaptırır, hastalarına baktırır, kurumuş çeşmelere sular getirir, fukara evlerine susuz yollara kuyu kazdırır, hasılı ihtiyaç sahiplerinin imdadına yetişirdi. Sayesinde yaşayan pek çok fukara vardı. Merhametine, ihsanına son yoktu. Zaten Osmanlı Hanedanı mensuplarının her birisinin böyle fakir mahalleleri vardı. Aralarında taksim etmişlerdi. O mahallede bir fakir, bir ihtiyaç oldu mu, bir çeşme lazım, cami lazım, mektep lazım, bir fakir var, cenaze kalkacak. O sultan onundan ilgilenirdi. Adile Sultan hiç gezmeye çıkmazdı. Sadece mübarek yerleri, pederinin, biraderinin, zevcinin ve kerimelerin mezarlarını ziyaret ederdi. Bir de baharda Silahtar Ağa'daki köşkünde yazında Haydarpaşa üstünde koşu yolundaki köşkünde otururdu. Yazlıkları bunlar. Kandili'de de evi vardı. Kuruçeşme'de o zaman gittiklerinde geçiciydi. Adile Sultan bir yere gideceği zaman bütün fakirler, fukaralar, hastalar, ihtiyarlar, muhtaçlar, herkes efendim onun geçtiği yerlerde beklerler. Adile Sultan, polisler de ona engel olmazlar. Adile Sultan'ı görünce tekrar davranırlar. Adile Sultan hepsine efendim alakadar olur. Hepsine yardım eder, para verir. Efendim işi olanların işlerini takip eder. Hatta öyle ki bir gün Sultanahmet'ten bir şey talep etmiş. İş gecikince Sultanahmet'in huzuruna çıkarak bak demiş. Ben senin halanım. Erkek olsaydım padişahtım. Senin esamin okunmayacaktı. Benim işimi yap demiş. Ve Sultanahmet bundan sonra halasını hiçbir dediğini iki etmemiş. Padişahtan Sultanahmet Adile Sultan'ı çok severdi. Hayırseverliği, güzel huyu, dindarlığı ona ayrıca bir asalet, ayrıca bir letafet katardı. Aynı zamanda nüktedan da bir şahsiyetti. Sultan vefat ettiği zaman pek çok insan, sadece aile efradı değil, lütfunu görenler değil, pek çok insan tesir ve matem yaşları döktüler. Aynı zamanda şairdi, divanı vardır ve bu vesileyle Adile Sultan'a da rahmet ve minnetle anıyoruz. Efendim bu hafta da hatıralar programı için ayrılan müddetin sonuna geldik. Haftaya yeni bir programda buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.